Medyaskop gündeme hoş geldiniz. Koronavirüs rakamlarıyla başlayıp daha sonra konuğumuza geleceğiz. Dünya genelinde 226.682.779 kişi biz habere girdiğimiz sırada koronavirüse yakalanmıştı toplam 2 yıl, neredeyse 2 yıldır. 4.663.271 kişi de bütün dünya genelinde hayatını kaybetti. Türkiye'ye baktığımız zaman en son rakamlara sizin de ekranda gördüğünüz üzere 27.802 kişi son 24 saatte koronavirüse yakalanmıştı. Maalesef 276 yurttaşımız da dün itibariyle hayatını kaybetti koronavirüs nedeniyle. Şimdi konuşmak istediğimiz bir başka konuya gelelim. Konuğumuzu önce tanıtayım size. Aslında Medyaskop'u düzenli izleyenlerin gayet yakından tanıdığı bir isim. Gülçin Karabağ, siyaset bilimci, Medyaskop yorumcusu, çalışma arkadaşımız. Gülçin Karabağ, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Mültecileri konuşacağız bugün. Bunu konuşmamı, yani isteme sebebim de şuydu aslında. Şimdi biz bundan 2-3 hafta öncesine kadar, biz değil, yani daha doğrusu bütün Türkiye kamuoyu, sadece biz değil, mültecilerden bahsediyorduk. Bir mülteci meselesinden, eğer bu bir meseleyse onu da soracağım zaten de. Mültecilerden bahsediyorduk. Sonra son böyle bir iki haftadır pek konuşmaz olduk. Evet. Biz konuşmuyoruz diye o insanlar buharlaşmadılar ama hala buradalar. Dolayısıyla benim sorum şu, yani gündelik böyle siyasi inişler çıkışlar nedeniyle geliyor gibi gündeme ama aslında bu hep var olan bir sorun ve biz sanki yeteri kadar ciddiye almıyormuşuz gibi geliyor bana. Bu son zamanlarda gördüklerim, yani son bir iki haftadır konuşmamamız, hı hı, sanki bana onu hatırlatıyor gibi. Biraz da aslında bu yüzden bir kere daha bu konuyu gündeme getirelim demiştim. Sen ne dersin?
Çok haklısın Murat. Zaten Türkiye gündemi o kadar hızlı değişiyor ki. Türkiye gündemi de kısıtlamayalım. Dünyanın da gündemi öyle zaten. Temel gündemimiz şu anda salgın. Ama mülteciler meselesi Türkiye'nin başat konularından biri şu anda. Ve bundan sonra da olmaya devam edecek gibi görünüyor. Sen dedin, evet, buna mesele demek mi lazım? Demek gerekiyor. Çünkü hakikaten iç ve dış siyaseti etkileyen, bütün aslında ülkenin farklı şekillerde sosyolojik, politik, her türlü etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Ben özellikle mülteci sorunu dememeye dikkat ediyorum. Çünkü orada sanki sorun mültecilermiş gibi bir algı olduğu için, biraz bir pejoratif anlamı olduğu için aslında öyle de diyebiliriz aslında. Mülteciler meselesi ya da mülteciler sorunu, ama sorun doğru tespit etmek lazım.
Çok özür dilerim, araya girdim, sen devam edersin yine. Bir mülteci meselesi, yani bir yandan sana hak verdim, biz başlığı öyle attık, mülteci meselesi diye. Bunu senin şimdi söylediğin şeyden, yani mesele olan mülteciler değil, mültecilerin, hı hı, mesele olması anlamında kullandık. Onu bir hatırlatayım, ondan sonra sen devam et.
Tabii yani bir insan grubu olarak mülteciler neredeyse her yerde varlar. Türkiye'nin mültecilerle ilişkisi tabii değişiyor süreç içerisinde. Yani burada da bir zaman kısmımız var. Tarih boyunca göçten bahsederek girmeyeceğiz mevzuya. Ama en azından ulus devletler çağında baktığımızda göç kabullenilmesi gereken bir olgu. Çeşitli itme sebepleri var bazı devletlerde. İnsanlar, bazı ulus devletlerde insanlar yaşamak istemiyorlar çeşitli nedenlerden. Bazıları da daha çekici. Bu bir göç teorisi. İtme çekme üzerinden bunu açıklayabiliriz. Başka açıklama yolları da var. Ama yani ekonomik olabilir. Bundan sonra iklim krizini çok net konuşacağız. İklim krizi sebebiyle yer değiştirmeler çok net olacak. Dolayısıyla bu göç meselesini bir kabul edip buna göre hazırlıklı olmak lazım. Türkiye'ye baktığımızda zaten coğrafi konumuna, göç yolları üzerinde doğudan batıya doğru. Ama şunu belirtmek lazım. Türkiye belki kaç sene öncesi, hani doğru bir tarif vermek gerekirse belki 2000'ler öncesinde ya da daha da gerileri götürebiliriz. Bir transit geçiş ülkesi olarak algılanırken, yani ne demek istiyorum? İşte diyelim daha stabil olmayan coğrafyalardan batıya doğru göçün geçiş koridoruyken şu anda Türkiye üçüncü güvenli ülke diyebiliriz ya da göçmenlerin ya da mültecilerin kalıcı olarak seçtikleri ülkelerden biri. Bir yandan da burada kalıp yine de Avrupa'ya gitmeyi tercih etmeleri durumu da var. Türkiye'nin de böyle bir konumu değişti. Bunu neyle açıklayabiliriz? Bu da aslında Avrupa Birliği'nin temelde göç ve sınır politikalarıyla ilgili. Avrupa Birliği uzun süredir göç ve sınır politikalarının çok temel bir hattı aslında oturtmuş durumda. Göçün dışsallaştırılması. Yani ne olursa olsun göç bizim bu Schengen alanımıza gelmesin. Onu dışarıda tutalım. Gerekirse Türkiye-Yunanistan sınırını çok net koruyalım. Ya da hatta Türkiye-Suriye ve İran sınırını. Çünkü bunun büyük bir teknolojisi de var aslında. Yani yalnızca bu hani somut, nasıl diyelim, soyut bir düşünceden çoktan çıkmış, küresel kapitalizmi döndüren bir sektöre dönüşmüş, sınır güvenliği teknolojisi. Buna ayrıntılı olarak gireriz. Burada Türkiye açısından sorun ne dersek, Türkiye açısından sorun göç olgusunu net bir şekilde kabul edip bununla ilgili nasıl diyelim böyle bütün boyutlarıyla bir plan hazırlamaktan ziyade biraz güvenlik meselesi olarak görmesi ve temelde de şu anda yaşadığımız siyasi iktidarın, mülteciler meselesini iç ve dış siyasetin bir kozu haline getirmiş olması. Yoksa şu aslında şöyle, bu meseleyi şu iki hattan tartışıyoruz, tartışıyormuş gibi yapıyoruz, aslında tartışmıyoruz. Bir tarafta işte özgür dünya, bütün sınırları açalım, herkes gelsin. Bu çok romantik bir mesele. Tabii ki mültecilik bir uluslararası koruma hakkı var mültecilerin. Bunu tenzih ederek söylüyorum.
O zaman Türkiye'den Avrupa'ya gidecek insan sayısını da tabii
düşünmek gerekiyor. Evet, tabii düşünmek gerekiyor. Yani bu zaten hani romantik bir söylem. Bu da anlamlı değil. Çünkü mevzuyu hani gerçekten sorunları tespit edip çözümlere bizi götürmüyor. Bu da yanlış, şu da yanlış. Yani kapatalım sınırlarımızı, hiç kimse gelmesin, hepsi geri dönsün. Bir kere şuna bakmamız lazım. İyi ya da kötü. Denetim mekanizması var ya da yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş bir uluslararası hukuk var. O uluslararası hukuk içerisinde Türkiye'de bir ulus devleti olarak var ve sözleşmeleri de imzası var. Dolayısıyla mültecilerin geri gönderilmeme hakkı mevcut. Yani Suriye'de iç savaş başlayınca açık kapı politikası uyguladı Türkiye. Mecburdu bir yandan da buna zaten. Ama ne sonuç itibariyle bakıyoruz, bir program olmadığı için bu insanlar mülteci değil. Geçici koruma kanunu kapsamında yıllardır buradalar.
Şey de yani tabii bunu biliyorduk zaten ama yani son zamanlar böyle düşününce enteresan geliyor. Şimdi Cenevre Anlaşması'na göre biz aslında doğu ülke, yani Türkiye'nin doğusundan gelen insanları diyeyim. Onun tam hukuki ifadesini şimdi bilemeyeceğim ama sonuç olarak meramımı anlatmış olayım. Doğusundan gelen insanları mülteci olarak kabul etmiyoruz biz. Evet. Batı'dan zaten kim gelecek? Aslında fiilen biz kimseyi mülteci olarak kabul etmiyoruz Türkiye olarak bir yandan. Ama öbür yandan da burada 4 veya 5 her neyse milyon insan var. Yani bu acayip bir çelişki değil mi bir yandan da?
Kesinlikle bu zaten garip bir ara mekanizma aslında. Hem mültecileri mağdur eden hem de durumun anlaşılmasını engelleyen bir sebep. Senin de dediğin gibi 1951 Cenevre Sözleşmesi mülteci hukukunun temel metinlerinden biri. Bir de 1967 protokolü var. Türkiye bunun imzacılarından biri ama coğrafi sınırlama koymuş. Evet, Avrupa'dan gelenleri yalnızca mülteci statüsüyle kabul ediyor. Bu hukuki bir statü olarak ama biz sosyolojik olarak baktığımızda bu insanlar mülteciler. Çünkü neden? Çeşitli sebeplerle, çoğunlukla da kendi istekleri dışında, yani göçmen kategorisine koyamıyoruz. Zorunlu sebeplerle göç ettikleri için işte savaştır, çeşitli katliamlardır vesaire, ülkelerinde yaşamları tehdit altındadır. Bu sebeplerle kitlesel ya da bireysel olarak göç etmişler. Suriyelilerin mevzusunda gördüğümüz gibi kitlesel. Afganlarda baktığımızda daha küçük gruplar, yani onlar kitlesel demekten ziyade küçük gruplar halinde geldiklerini söyleyebiliriz. Şimdi şöyle, biraz önce söylediğim aslında şuna yaslanıyor. Yani Türkiye bu insanları mülteci olarak kabul etmiyor, hukuki olarak. Hatta 2014 yılında Türkiye Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nu ilk defa çıkarmış. Yani o zamana kadar bu mevzunun bir kanunu da yok. Bu kanuna göre de çeşitli statüler var. Mesela senin de bahsettiğin gibi 3,5-4 milyon belki, hani yuvarlayarak söylediğimiz rakam da 500 bin insan, gerçi çok da büyük bir rakam ama sayı, ama ya bu insanların geçici koruma statüsündeler ve bu bir yönetmelikle düzenlenmiş. Yani Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre olan işte mülteci, ikinci koruma, şartlı koruma, bunlara bile dahil değiller. Cumhurbaşkanı'nın aslında inisiyatifinde olan bir yönetmelik üzerinden bunca insan belirli bir statüde Türkiye'de yaşıyorlar. Bu da zaten bu ara formda göçle kurduğumuz ilişkiyi de gösteriyor. Yani belki sen Almanya çok daha iyi biliyorsundur. Yani baktığımızda 50-60 yıldır bir entegrasyon süreciyle harmanlanan, ki göçmen olarak gitmiş insanlar ve orayı ne kadar değiştirmişler ve ikinci, üçüncü nesiller orada yaşıyor. Biz bu gerçekliği kabul etmeyip, hatta bunun üzerine konuşmadan bile, konuşmak bile bir nefret söylemini çekme sebebi oluyor zaman zaman, biz de yaşıyoruz. Geçici koruma süresi, geçici adı üstünde, geçici ne kadar olur? Yani belli bir süresi olur onun, bir sene olur, iki sene olur ama 2011'de ilk gelenler düşünürsek yıllardır bu insanlar burada yaşıyorlar bu statüyle.
O zaman doğmuş bir çocuk olsa şu an ortaokula falan gidiyor olması lazım değil mi? Evet. 11-10 yaş itibariyle işte ilkokulun sonu veya ortaokulun başı, her neyse, gidiyor olması lazım. Şimdi sen de hatırlattın. Aslında beni bunu düşünmeye ve bugün bunu konuşmaya iten şey de bu. Yani biz tarihten hiç ders çıkartmıyoruz. Mesela işte Almanya'da 1961 desek ne oluyor? 60 yıl oluyor geçiyor aradan ve hala bu göçmenlik, sadece Türkler değil tabii, orada bir Polonyalılar da var, işte ne bileyim başka ülkelerden Macarlar da var, başka ülkelerden gelen insanlar da var, Asyalılar var, Afrikalılar var vesaire. Şimdi onlar şey diye bakmışlar, ya tamam bunlar gelecekler, çalışacaklar, gidecekler sonra diye, ama hiç öyle olmamış. Şimdi biz de sanki öyle bakıyoruz ve hiç ders çıkartmıyoruz oradan, hiç öyle bir şey yok. Mesela 3 milyon kişi olduğunu varsayalım, diyelim ki 2 milyonu gitti, geri döndü diyelim. 1 milyon insan yine burada kalmaya devam edecek. Çok büyük bir rakam aslında bu. Yani,
kesinlikle.
Hiç böyle ciddiye alıp bir şeyler yapmıyoruz ve tarihten de ders çıkartmıyoruz mesela. Ki Türkiye'nin yaşadığı bir sorun o mesela. Aynı zamanda sadece Almanya'nın değil, Türkiye'nin de yakından takip ettiği bir sorun ama herhangi bir şey yapmıyoruz yani.
Ya bu senin söylediğin sayılar bir ülkenin demografik yapısını, sosyolojik yapısını her türlü değiştirecek rakamlar.
Estonya kadar.
Evet. Yani. O kadar insan var yani. Bir dediğin gibi bir Avrupa ülkesi kadar, yani bir ulus devlet kadar belki Suriyeli şu anda Türkiye'de yaşıyor. Ya şu mevzu zaten, şimdi bir de şuna bakmak lazım. Sen Almanya'dan bahsettin. Düşünelim, Almanya'da evet gitti o insanlar, ekonomik sebeplerle gittiler. İşte Avrupa'nın yeniden yapılandırma sürecine işte ucuz emek gerekiyordu belki, ya da işte kalifiye olmayan emek. Gittiler, çalıştılar. 10 sene sonra dönebilirlerdi aslında. Yani dönecekleri bir ülkeleri vardı. Ama Suriye'ye bakalım. Şu an dönecekleri bir ülkeleri var mı Suriyelilere? Mesela bunu söylemek büyük bir aslında sıkıntıya sebep oluyor. Ama gerçekliğe baktığımızda Suriye'ye bakıyoruz. Suriye 3 parçaya bölünmüş. Şu anda ne olduğu tam olarak belli olmayan bir yapı. Yani hala savaş devam ediyor. Belki çatışmalar belli bir alanda devam ediyor. Ama kocaman bir ülkenin yeniden yapılandırılması mevzusu var. Yani dolayısıyla zaten nasıl, nereye gidip nasıl yerleşecekler? Şimdi mesela Türkiye'de şu tarz söylemler çok oluyor ya, işte şu bölge, şurayı tampon bölge yapalım, insanları oraya yerleştirelim. Şimdi şöyle düşünelim, işte Türkiye üzerinden bakalım, İzmir'de yaşayan insanı sen götür Şırnak'a yerleştir. Ya da Konya'da yaşayanı götür bilmem nereye yerleştir. Yani bir insan tarımla uğraşıyor, sen onu hiç tarım yapamayacağı bir yere yerleştiriyorsun. Yani bunları da düşünmek lazım. Yani bu insanlar bir kitle şeklinde olup dümdüz bir boşluğa yerleşmiyorlar. Yani bunun tarım var, hayvancılığı var. Neyle geçinecek?
Ne iş yapacaklar?
Ne iş yapacaklar? Kere, aynen. Yani alışkın değil belki. Ve senin de söylediğin gibi burada maalesef şöyle bir grup da var Türkiye'de. Burada doğmuş. Çoğunlukla çocuk işçi olarak çalışıyor. Ve iki tarafta da hiç eğitim almamış. Zaten Türkiye'de doğmuş ya da çok küçük yaşta gelmiş. Yani ne Suriye'de eğitim almış ne de Türkiye'de eğitim almış.
Türkiye,
ve biz birlikte.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ne kadar yani kısmının doğru düzgün eğitim aldığı bile tartışılırken bugünlerde biliyorsun okullar falan da açıldı. Hep
evet,
burada
evet.
Medyaskop'ta da konuşuyoruz zaten. Şimdi iç siyasete geleceğim ama ondan önce böyle spontane yine dün Edgar'ı kontrada bıraktığım gibi yine yayından önce konuşmadığımız bir konuyu açacağım şimdi. Şimdi Avrupa'da dün Norveç haberi girdik biz. Norveç'te sol kazandı seçimleri. Almanya'da kazanması bekleniyor. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller olabilir deniliyor. Ne olacak göreceğiz bu iki pazar sonra, pardon. Fransa'da yakında seçimler var. Şimdi bu mültecilerle ilgili Avrupa'nın bu tutumunda o mülteci krizinin olduğu sırada Avrupa ülkelerinde daha çok ağırlıklı olarak, istisnalar tabii ki vardır ama sağ iktidarların olması da etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sol partiler, sol gruplar iktidara gelirse Avrupa'da bir değişim bekleyebilir miyiz? Yoksa solda tam şunu mu düşünür? Eğer biz buna izin verirsek aşırı sağ güçlenir. Biz de gücümüzü kaybederiz. O yüzden biz de bu şekilde devam edelim mi der acaba?
Aslında buna net bir cevap veremem herhalde. Çünkü ikisi de bana olası geliyor. İki söylediğin seçenekte. Çünkü şöyle gibi geliyor bana. Şimdi Avrupa'nın oturmuş bir siyaset anlayışı var. Yani evet, orada yükselen bir işte mülteci karşıtlığı üzerinden yükselen bir sağ siyaset ya da daha sosyal demokrat tandanslı bir sol siyaset. İkisi de yıllardır peyderpey oluşturulan göç ve sınır politikalarını nasıl etkileyecekler? Özellikle sol siyaset düşünelim. Tabii ki dili farklı olur, mültecilerle kurulan ilişki farklı olur ya da daha fazla insan alabilirler. Ama günün sonunda Avrupa Birliği bu konuda oldukça cimri bence. Bunu şeyde de görüyoruz. Yani diyelim biraz önce bahsettim, 2011'de Suriye'de savaş başladı. Evet, sınırımızda komşu ülke Türkiye, uluslararası hukuk gereği açık kapı politikası zaten uygulaması gerekiyordu. Evet, gerekti. Ama sonrasında uluslararası sorumluluk alınması gerekiyordu. Yani o yüzden şey derler ya, hem nalına hem mıhına vurmak gerekirdi. Yani şimdi Türkiye'yi de bu anlamda kaçıncı ülke dünyada? İkinci ya da üçüncü herhalde en çok mülteciye sahip
galiba
olan.
Galiba birinci.
Ben de bir diye düşünüyordum ama bugün Neşe Özgen hocamızın bir tweetini gördüm. Birinci değilmiş sanırsam.
Muhtemelen Lübnan falan
olabilir. Belki,
belki
veya, nüfusu veya oranı olabilir. Nüfusu ha. oranı açısından bakabiliriz. Çünkü sayı olarak belki de birinci ama nüfus oranı açısından bakabiliriz. Onu teyit etmediğim için yanlış söylemiş olmayayım. Ama yani şu anda baktığımızda siyasi iktidar ne kadar derdi ki zaten hani. Biz birlikte yaşıyoruz. Zaten sorunlar yumağına bir de bu mevzu ekleniyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Belli bir tarihten sonra uluslararası sorumluluk alınması gerekirken ne yaptı Avrupa Birliği? İşte 2015 yılında tırnak içerisinde mülteci krizi olarak adlandırdığı mevzudan sonra tutuşarak telaşla 2016'da bir mütabakat imzaladı Türkiye ile. Ve ondan sonra artık demin bahsettiğim transit ülke mevzusu da kapanmış oldu. Türkiye artık Batı'nın gözünde, Avrupa'nın gözünde bir mülteci deposu. Orada kalsın, biz çeşitli fonları da verelim. Sen iç siyasetinde istersen antidemokratik eğilimlerini de geliştir. Onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Yani tamamen bunun üzerine iç ve dış siyaset harmanlanarak bir noktaya geldi. Dolayısıyla Avrupa'dan, Avrupa solunu çok net bilmiyorum açıkçası. Hani tam nedir tavırları. Ama az buçuk tahmin ettiğim kadarıyla radikal bir mülteci meselesinde değişiklik ben açıkçası çok hızlı, yani kısa vadede beklemiyorum.
Estonya uluslararası sorumluluğunu üzerine aldı biliyorsun. Bugün de Estonya'yı ikinci kez anıyoruz ama 10 kişi alabiliriz evet, demişti biliyorsun işte. Başbakanı. Neyse, peki iç siyasete gelelim o zaman. Şimdi benim hiç anlamadığım bir şekilde Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu bir biliyorsun işte bundan herhalde bir ay oluyor herhalde.
Evet, aşağı yukarı.
Bir açıklama yaptı mültecilerle ilgili. O arada tabii Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları oldu. O arada Altındağ olayları oldu. Bu arada Afgan göçleri konuşuluyorken bir anda Suriyelilere insanlar Altındağ'da saldırdılar. Ne ilgisi var anlamadım ama her neyse. Sonra bir baktık ki iktidar böyle işte kardeşlik, ensar vesaire derken birdenbire onlar da biz mülteci deposu değiliz Avrupa'nın demeye başladılar. Halbuki o konuda da bir gelişme ben pek görmüyorum. Hala o durum devam ediyor tabii gibi de, aslında senin de biraz önce söylediğin gibi. Sonra şeyin başında, programın başında işte konuşuyorduk ya hani gündemden düşüyor diye bir anda birdenbire gündemden düştü. Yarın belki gene yükselebilir ama sence özellikle bilhassa muhalefet açısından soruyorum nasıl bir politika izleme? Çünkü bir hassasiyet var. Yani mesele dedik ya, hani mesele desek mi demesek mi? Şimdi halkın çok farklı kesimlerinden yani AKP'lisi de CHP'lisi de MHP'lisi de İYİ Partilisi de rahatsızsa bundan burada bir mesele vardır. Yapacak bir şey biz yok diyoruz diye yok olmuyor, buharlaşmıyor sonuçta. Bir mesele var ortada. Bunun çözümü Kemal Bey'in dediği gibi davulla zurnayla uğurlamak mıdır? Ne yapmak lazım ya da bunu bir seçim kozu olarak kullanmak belki sayısal olarak işe yarayabilir muhalefet veya iktidar açısından ama sonrası ne olur bunun? İç siyaset açısından nasıl değerlendiririz?
Bence çok bıçak sırtı bir meseleden bahsediyoruz. O yüzden ben kendim de mesela konuşurken çok dikkat ediyorum işte bir gazeteci olarak. Burak gibi bir muhalefet liderinin ne kadar çok dikkat etmesi lazım. Hep şunu ben söylüyorum. İki tane yanlış bu konuyu tartışmanın hattı var. Alın o zaman çok seviyorsanız evinizde besleyin. İnanılmaz kötü bir tabir. Ya da herkesi geri gönderelim. Şimdi bunun ikisi de olmayacak zaten. Öncelikle bir muhalefet liderinin bunun yapılabilirliğini bilerek konuşması gerekiyordu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok da aslında böyle bir adım atmamış oldu bunu söyleyerek. Çünkü bunun ne kadar gerçekliği var ki şu kadar kişiyi göndereceğiz. Bu demek değil ki tabii ki gidenler olabilir. Yani gönül ister ki Suriye'de yapılanma tamamlansın, gitmek isteyen insanlar dönsün. Yani burada üç kuruşa insanlar yıllarca belki çalışmak istemeyecekler. Kendi ülkelerine daha rahat edecekler. Bu ayrı bir mevzu. Ama senin söylediğin şimdi iç siyasette biz uzun zamandır şunu konuşuyoruz. Zaten ekonomik kriz üzerine bir de salgın geldi. Ve inanılmaz bir öfke birikmiş durumda. Adaletsizlik her taraftan. Bunu sadece muhalefet seçmeni için söylemiyorum. Bence geniş toplum kesimleri böyle siyasi iktidarın işte partilerine oy veren seçmenlerin de çoğu adaletsizlik içerisinde aslında kıvranıyor. Çünkü Türkiye'de biliyoruz ki artık çok küçük, yani 3-5 tane ailenin mutlu olduğu bir ülke halindeyiz yani. Dolayısıyla bu öfkeyi nereye yönlendireceğiz? Şimdi seçim satım ayına giriyoruz. Dolayısıyla bizim bir toplum olarak konsolide olacak bir noktamız yok. Bunu muhalefet ya da siyasi iktidar, siyasi iktidar yapabilir zaten ama muhalefetin bu konsolidasyonu mülteci karşıtı üzerinden kurmaz belki ama mevzuyu daha çok oralardan toparlamaya çalışması, o hassasiyetleri nasıl diyeyim vurmaya çalışması bu öfkeyi çok yanlış yerlere kanalize eder. Bence oy olarak da seçmen davranışı açısından düşündüğümüz oy olarak da yaramayabilir. Bunu anketler ne söyleyecek bilmiyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum, bu mevzu çok kritik bir mevzu. Dolayısıyla dikkatli konuşulması gerekiyor. Muhalefetin iyice sorumluluğu var bu konuda. Siyasi iktidar zaten ne diyebiliriz ki şimdi kalkıp İşte Türkiye'yi biz mülteci deposu yapmayacağız dedi. Zaten bütün politikalar günün sonunda ona zaten sebep oldu. Yani bunu doğru kurmak lazım. Ben o yüzden diyorum ki bu meselede doğru cevaplardan ziyade doğru soruları sormak lazım. Şunu sormak lazım. Avrupa Birliği'ne ya da uluslararası topluma ya bu böyle yürümez. Bunun ortak sorumluluğunu almamız lazım. Ortak sorumluluk almak da ben sana fon vereyim. İşte insanları bir şekilde idare et değil, gerçekten bölüşmek, gerçekten bunun sorumluluğunu almak, hukuki açıdan, sosyolojik açıdan ne derseniz ya da politik açıdan. Bir bu. İkincisi siyasi iktidar net bir şekilde sormamız lazım. Ya günün sonunda sen böyle iyi kendi halinizde yaşayın noktasına getirdiniz. Dolayısıyla o yani sorumluluğu doğru tespit etmek lazım. Eğer muhalefet bence diyelim bir işte seçimde konuşulacak konular arasında bunu alacaksa ki kesinlikle almalı. Bir kere bunu sormalı. Yani siyasi iktidar bu sorumluluğu yüklemeli. Sen yaptın bunu. Günün sonunda biz ne yapacağız? Belki şu kadar insan gidecek ama kalanlarla doğru düzgün bir entegrasyon politikası uygulayacağız. Bunu söylemenin riski ne? Oy kaybına sebep olabilir. Çünkü Türkiye'liler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da oldukça tedirginler. Şunu hiç es geçmemek lazım. Mülteciler meselesini konuşmak ırkçılık falan değil. Yani konuştuğunuz ton ve tarz önemli. Diyelim rahatsızlık, çeşitli rahatsızlıklar var. Yani yerel halkın rahatsızlıklarını gözeterek ya da bunun üzerine düşünmek, mültecilik hakkını işte cepte tutarak onu tartışmaya açmıyorum. Bu ırkçılık demek değil. Bu da çok sıkıntılı. Bu konuyu konuşamıyoruz dikkat edersen. Yani konuştuğumuzda ırkçı mısınız, mültecilerin hakkı? Tabii ki hakkı var zaten. Ama burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yoksulluktan bilmem neye çeşitli sıkıntılar var. Bunların sebebi mülteciler değil zaten. Ama hep birlikte aynı yoksulluk yaşanıyor. Yani bu derinleşen yoksulluk meselesini düşünürsek.
Şimdi yani meramımı doğru anlatabilecek miyim bilmiyorum ama dün Edgar'la şunu konuşuyorduk. Muhalefetin işte bir programı ona tamam iktidar kaybediyor. Diyelim ki muhalefette kazanacak bir dahaki seçimi ve iktidara gelecek de bu devasa sorunları nasıl çözecek meselesinden. Şimdi ülkede birilerinin hassasiyeti var, yerel insanların hassasiyeti var ve biz oraya oynarsak oradan bayağı bir oy kazanırız ve iktidara geliriz. Belki evet gerçek de olabilir ama bir yandan da şöyle bir boyutu yok mu? Bir program vaat etmiyorsunuz. Yani 2 milyon kişiyi göndereceğim. Gönderemeyeceksiniz. Bu kadar basit bir şey aslında bu. Yani o tamamen biraz şey...
Wishful thinking denilen...
Evet tabii ki yani ne yapacaksınız? Uçaklara doldurup atacak mısınız oraya? Veya Avrupa'ya kapıları açtınız. Avrupa'da sınırda işte onlar da önlem alıyorlar. Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz o insanları? Yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu da bir programsızlığa işaret ediyor gibi sanki geliyor bana. Yani şu andaki muhalefet yarın iktidar olduğu zaman aslında ben öyle görüyorum ki... Belki ben yanlış görüyorum ama... Hiçbir programı yok mültecilerle ilgili.
Mültecilerle ilgili olsun. Mesela Suriye meselesinde de bunu çok konuştuk. Yani soruyoruz muhalefetin Suriye planı ne? Bilmiyoruz. Yani iktidar, siyasi iktidar bir hat çiziyor. Ya onun karşısında konumlanıyor muhalefet ya da belli bir korkuyla işte vatan millet söylemine katılmak üzere bakıyoruz ki siyasi iktidarın arkasında konumlanmış. Mülteciler meselesi bu şey de değil yani arada bir nasıl diyeyim yükselip inen bir mevzu gibi biz yaşıyoruz ya. Aslında böyle bir mesele hiç değil. Yani her gün gündelik pratikte işte kapılarımızı açıp çıktığımızda işte birlikte çalışıyoruz, birlikte okuyor çocuklar vesaire. Yani bu çok nasıl diyeyim hayatımızın içinde bir mesele. O yüzden mesela diyelim ekonomik kriz, işte işsizlik, derinleşen yoksulluk bunlarla ilgili mi bir hat çizecek muhalefet kendisine? Mülteciler meselesini eklemek durumunda ki. Çünkü artık şunu tartışıyoruz. Salgın öncesinde mülteci emeği meselesini çalışanlar hep şunu söylüyorlardı. Aslında çok bir rekabet yok. Çünkü mülteciler zaten çok daha düşük ücretlerle. İşte nasıl Türkiye'liler gidip Almanya'da çalıştıkları gibi kimsenin çalışmak istemediği işlerde çalışıyorlar. Ama şimdi ne oldu? Türkiye'liler öyle bir düşüş yaşadı ki derinleşen yoksulluk o alt katmanda şu anda rekabet şimdi başlayacak belki de. Çünkü aslında Türkiye'li bir insan da gidip 20 liraya işte bütün gün çalışmak zorunda hissedecek. Öyle bir, çünkü herkes çok battı yani bu salgın sürecinde. Aslında şimdi öfke, şimdi rekabet, yani ne oldu? Mültecilerin yaşam şartlarını yükseltemedik. Çok zordu zaten. Türkiye'lerin yaşam şartları düştü ve o alt tabakada bir sınıfsal açıdan söylüyorum, bir rekabet asıl başlayacak. Yani şu andan sonra belki çok daha tehlikeli şeylerle karşılaşacağız. Felaket telaşlığı yapmak istemiyorum ama durum biraz bu. Yani dolayısıyla hani derinleşen yoksulluk konuşuyorsanız da mülteciyi katabilirsiniz. İşsizlik konuşuyorsanız da katabilirsiniz. Ama katmak istemeniz gerekli. Yani dursunlar, evet. Ne oluyor? Sermayenin işine yarıyor. Rekabet ortamı yaratmış oluyor. Ve siz onunla nasıl diyeyim, cepheden bir savaş yürütmüyorsanız, işte muhalefet olarak niye demiyorsunuz ki işte sermaye bunu niye böyle kullanıyorsun? İşte bu sonuçta işçi sınıfı, yani Türkiye'li olsun, Afgan olsun, Suriyeli olsun bir şey fark etmiyor aslında. Ortak örgütlenmeler olabilir. Ortak olarak onların haklarının savunması olabilir. Yani Türkiye'deki, Türkiye işçi sınıfının zaten örgütlenme düzeyine ki diyeceksin ama yani sonuçta bu ortaklaştırılarak yapılabilir. Bu hattan, ya şunu söylemeye çalışıyorum aslında ez cümle. Basit, yani kolay olanı yapmak kolay. Zaten tautolojik yani söylemiş olayım. Evet, şu kadar toplayalım gitsinler. Ya muhalefet şu anda işi çok zor. Ben bazen söylüyorum, hiç muhalefette bir siyasi aktör olmak istemezdim şu noktada. Çünkü gerçekten zor. Aklı selim, sakin, yeri gelince işte seçmeni de karşısına alabilecek. Çünkü şunu gözün içine bakarak söyleyeceksin. Yani durum bu. Birlikte yaşayacağız. Ben bu birlikte yaşayacağız cümlesini kurduğum için herhalde bir hafta nefret söylemine maruz kaldık. Ama durum bu. Yani bunu isterseniz istemezsiniz. Bu ayrı bir mesele. Çok seversiniz, sevmezsiniz. Ama durum buysa ona göre çözüm üretmek lazım. Muhalefetin de bence temelde zor olana soyunması gerekiyor.
Buraya kadar gelmişken diye düşünüyorlar herhalde. Artık buradan sonra bir yanlış yapıp kalbi bilmiyorum akıllarından ne geçtiğini ama... Tabii bu konuyu bence gündeme getirmemiz bugün yine iyi oldu. Bunları konuşmak lazım çünkü konuşmaktan kimseye bir zarar gelmez. Ama yok farz ettiğimiz zaman, konuşmadığımız zaman o sorun ortadan kalkmıyor. En başta da söylediğimiz gibi. Çok teşekkürler Gülçin Karabağ. Konuşmaya devam edeceğiz. Ona benziyor. Demin sınıf meselesinden bahsediyordun. Onu da sen bu pazar bir sendikacılık yayını yapıyorsun değil
mi? Evet, bu pazar sınıf meselesinde işçi sendikacılığı üzerine söyleşeceğiz. Tamam. Tabii mültecileri dahil edemiyoruz maalesef. O kadar sendikal örgütlenme içerisinde yer almadıkları için. Mesela 10 sene sonra konuşsak muhtemelen dahil etmek durumunda kalacağız. Bakalım neler olacak.
Peki, sana şimdiden iyi yayınlar dileyelim. Aynı gün 4. yol da var. Onu da hatırlatalım bu arada. Politik Akademi de var.
Evet.
Aynı gün hepsi. Çok teşekkürler. Sağ ol.
Teşekkür
Ağzına
ederim.
Sağlık.
Sağ ol.
Benzer bir konuyla devam edelim. Dün Begüm Baştaş'ın bir yayını vardı. Paştana Durrani ile. Paştana Durrani bir Afgan kadın hakları savunucusu. Bakalım orada neler konuşulmuş.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, üniversitelerde kadın öğrencilere türban takma zorunluluğu getirdi. Ayrıca kadın öğrencilere öğretim görevlilerinin ve çalışanların ders verebileceğini açıkladı. Cumartesi günü Kabil'deki bir devlet üniversitesinin konferans salonunda tepeden tırnağa siyah giyinen ve Taliban bayrakları sallayan bir grup kadın öğrenci ardından üniversite önündeki ana caddede yürümüştü. Bu eylemin ardından Taliban'ın başörtüsü zorunluluğuna karşı çıkan Afgan kadınlar sosyal medyada bir kampanya başlattı. Geleneksel renkli kıyafetleriyle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan kadınlar Taliban'a tepki gösterdi. Afganistan'da yaşayan insan hakları aktivisti Paştana Durrani yaşananlarla ilgili Begüm Baştaş'a açıklamalarda bulundu. Kimse başörtüsüyle savaşmıyor. Herkes kadınların çalışamayacağı ve eğitim alamayacağı gerçeğiyle savaşıyor. Sorun burada. Ama Taliban o mitinge karşı çok korumacıydı. Onlara güvenlik sağlıyorlardı. Tüm medya kuruluşları ve sizin gibi haber ajansları onların hikayelerini haber yapıyor. Haber yapamaması gerektiğini söylemiyorum. Taliban rejiminde dışarı çıkan ve kamusal alanını kullanan herhangi bir kadın, Taliban'ı destekliyor bile olsa iyi bir şeydir. Biliyorsun, o alanda bulunmalısın. Bir feminist olarak sevdiğim şeyleri göremiyorum. Bir arada bulunmalı ve başka hakları olan kadınları kabul etmeliyim. Sadece benim haklı olduğum, sadece benim bir şeyler söyleyebildiğim bu ayrıcalıklı beyaz feminizmin kafamda istemiyorum. Bu şekilde düşünen kadınlar olabilir. Ancak bu kadınlar Afganistan'ın tek temsilcisi olmamalı. Bu kadınlar Afgan kadınların ve onların ihtiyaçlarının ve taleplerinin tek temsilcisi olmamalı. Aynı zamanda eğer fark ettiysen o kadınlara protokol ve güvenlik verildi. Ancak gelip haklarını isteyen diğer kadınlar dövüldü, taciz edildi ve işkence gördü. Aradaki fark neden?
Evet, bugün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak rejideki arkadaşlarımızın da merakla beklediği hava durumuna geçelim. İstanbul 27 derece bugün, İzmir 31 derece, Antalya 26, Ankara 22 derece, Trabzon 25, Erzurum 27. Yine en sıcak yer son zamanlarda hep olduğu gibi Diyarbakır 32 derece. Evet, bugün de sonuna geldik gündemin. Yarın görüşmek üzere diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.